havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da Radyo Sputnik'te.
İyi akşamlar Türkiye'm. 11 Nisan 2022 Pazartesi 19.30. Anlat Bana da yine karşınızdayız. 20.30'a kadar sayılar ve rakamlardan oluşan ekonomiyi değil, hayatın kendisini anlatmak istiyoruz. Bugün ana konumuz beslenme, barınma, ulaşım. Yani enflasyon sepetinin imkansız üçlemesi değil, vazgeçilmez üçlemesi. Bilemiyorum, Haruki Murakami okudunuz mu, sever misiniz? Benim en sevdiğim yazarlardan biri. İmkansız üçlemesi gerçekten çok iyi bir kitap. Okumanızı tavsiye ederim ama enflasyon sepetindeki vazgeçilmez üçlünün de detaylarını iyi analiz etmenizi öneririm. Bugün gündem yine yoğun. Bu hafta özellikle ekonomi açısından yoğun bir trafik olacağını gösteriyor. Niye? Çünkü dünyada ve Türkiye'de faiz yolculuğuna bakacağız ama bu yoğun gündeme geçmeden sözü fazla uzatmayalım. Gelin önce siyaset gündemine göz atalım, sonra ekonomiyle söze başlayalım.
Siyaset gündemi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Jandarma Genel Komutanlığı'nın Göç İdaresi Başkanlığı'nın kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşımını eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Bu şiirle romantize edilecek bir mesele değildir," dedi. CHP lideri, "Ülke yol geçen hanına döndü. Göç İdaresi'ne milletimiz adına gitmem gerekiyor ama sonucun ne olacağını herkes biliyor," diye yazdı. Göç İdaresi'ne 3 soru yönelten CHP lideri, "Sığınmacıların eski kimlik bilgileri elinizde mevcut mu? Kaçına vatandaşlık verdiniz ve hangi güvenlik soruşturmalarından geçirdiniz? Sınırlarımız delik deşik edilmesini neden izliyorsunuz? Amaç ne? Neyin hazırlığındasınız?" dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Akşener'le Yavaş, görüşmenin ardından ortak açıklama yaptı. Yavaş, "Cumhurbaşkanı adaylığına adanın geçmesi hakkında ben bu tür şeylere yorum yapmıyorum. Bir belediye başkanı sadece görevini yapmalı," dedi. Tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Mansur Yavaş'ın olası adaylığıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Candaş Tolga Işık'ın "Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi?" sorusuna yanıt veren Demirtaş, HDP'nin Eylül 2021'de açıkladığı tutum belgesini kabul eden, o ilkeleri uygulama kapasitesi, niyeti, samimiyeti olan kazanabilecek bir adayı destekleyebiliriz, dedi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olduğu iddia edilen eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, konuyla ilgili açıklama yaptı. Habertürk'ten Çimen Çetin'in haberine göre Kılıç, "Neye dayanarak böyle bir iddia ortaya atıldı bilmiyorum. İddianın nedenini ve temelini bilmiyorum," dedi.
Siyaset gündemi. Siyasetin dili kutuplaştırıcı. Siyaset gündeminde kutuplaşma üzerinden giden yol ve yolculuk sürüyor. Ama biz sayılar ve rakamlar diyoruz. Gelin bir de ekonominin gündemine göz atalım. Sohbet başlayacak.
Ekonomi gündemi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Mardin'deki iş dünyasıyla buluştu. Yüksek enflasyonla mücadele ettiklerinin altını çizen Nebati, alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak istiyoruz. Enflasyonu yıl sonunda makul bir seviyeye getireceğiz, dedi. Fahiş fiyat ve stokçuluğa izin verilmeyeceğini de belirten Hazine ve Maliye Bakanı, "Bu kapsamda 40 bini aşkın işletmeyi saha denetimine tabi tuttuk," ifadelerine yer verdi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yalnızca esnafa özel ve vergilerden arındırılmış elektrik faturası sistemi çıkarılmasını talep etti. Palandöken, sistemin maliyetleri düşüreceğini ve bunun da ürün fiyatlarına yansıyacağını söyledi. Dünya Bankası'ndan Türkiye ekonomisi için olumsuz öngörü geldi. Buna göre Türkiye'nin büyüme tahmini %2'den %1,4'e çekildi. Türkiye'nin faiz indirimlerinin talebi desteklemekle birlikte makro finansal istikrarsızlığı artırdığı vurgulanan raporda bu olguların enerji ve gıda enflasyonuyla birlikte yoksullara zarar vereceği vurgulandı. Merkez Bankası, Şubat ayına yönelik ödemeler dengesi verisini açıkladı. Buna göre cari işlemler açığı 3 milyar dolara yakın artarak 5 milyar 154 milyon dolara çıktı. Türkiye'de cari denge Şubat ayında da artan enerji maliyetlerinin etkisiyle açık verdi. Böylelikle cari dengede aylık açık serisi 4. aya girdi. TÜİK, Şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalışla %10,7 seviyesinde gerçekleşti.
Ekonomi gündemi.
İşsizlik, iş ve aş meselesi Türkiye'nin bir numaralı meselesi. Türkiye'nin sorunu işsizlik mi, mesleksizlik mi? Aslında buna odaklanmak gerekiyor. 4,5 milyon kişiden 4 milyonun altına inen 3 milyon 576 bin kişiye inen işsizlik oranı. Yani istihdam edilenlere bakıyoruz, iş gücüne bakıyoruz, ülkeyi ile vedalaşan gençlere bakıyoruz, evde oturan kadınlara bakıyoruz ve kafamız karışıyor. Kafamız karışmasın. İş gücü piyasasına nasıl bakmalıyız? Biz söze böyle başlayacağız. Hemen konuğumuzu takdim edelim. Profesör Doktor Sinan Alçın, kendisi Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi. Sinan Bey.
İyi akşamlar Melih Hanım. İyi
nasılsınız? Yayınlar.
İyiyim, teşekkür ederim. Yani memleket kadar iyi diyelim, o şeyde düzlemde devam ediyoruz.
Yani bana soranlara dünya ne kadar iyiyse ben de o kadar iyiyim diye yanıt veriyorum. Evet. Çok iyiyim dersem yanlış olur, çok kötüyüm dersem de umutsuzluk olur. Ben umut değişimi getirir diyorum, mottomuz bu. Umutsuzluk değişime karşı bizi direndirir. Şimdi iş gücü piyasasına bakarak mı başlayalım söze, ya da ilk olur, çeyrekte Türkiye ekonomisinin performansını nasıl buluyorsunuz?
Şimdi 2022 yılı tabii kendinden önceki 2020 ve 21'den farklı olarak pandemi etkilerinin büyük ölçüde ortadan kalktığı, dolayısıyla kısa çalışma ödeneğinin, ücretsiz izin uygulamasının rafa kalktığı, öte yandan geçici bir bahar havası ile güçlenen sanayinin de biraz daha pandemi öncesi döneme doğru yavaş yavaş hareket etmeye başladığı, nitekim işte Mart ayı sanayi PMI'ında da bu gerilemeyi gördük, 50 puanın altına düşmüş olmasıyla. Öte yanda ise özellikle pandemi döneminde ağır hasar alan hizmet sektöründe ki istihdamda belli bir ölçüde toparlanmanın ortaya çıktığı bir görünüm. Yani biraz karışık bir görünüm. Tabii Türkiye ekonomisi açısından baktığımızda 2021 yılı oldukça yüksek, yani çifthaneli bir büyümeye işaret ediyor. Ancak 2020 yılı üzerine yapılan bir hesaplama olduğu için ve 2020 yılındaki güçlü geri çekilme üzerine bir baz etkisinin de gözlemlendiği bir yıldı. Esas itibariyle sadece Türkiye ekonomisi için değil, bütün gelişmekte olan ülkeler açısından esas dikkatle inceleyeceğimiz yıl 2022. İlk çeyrek Türkiye ekonomisi açısından biraz daha normalleşme diyelim, normal düzenine doğru bir dönüşün ortaya çıktığı bir tablo sundu.
Normalleşmeye baktığımızda ihracat, ithalat, büyüme, cari açık, kafamız karışacak mı önümüzdeki dönem? Bu veriler biraz dikkatli olmamızı zorunlu kılmıyor mu?
Tabii, zaten normalleşme derken kastettiğim şey aslında geçmiş hastalıklara doğru bir dönüşün ortaya çıktığını görüyoruz. Çünkü pandemi döneminde işte yaşanan belli dönemlerdeki cari fazla, işte ihracat rekorları, özellikle sanayi çekişli bir ekonomik büyüme trendi o dönemin koşullarına has ortaya çıkmış bir durumdu. Şimdi ise kendi normaline dönüyor. Bu tabii sancılı bir normalleşme süreci, bunu söyleyebiliriz. Çünkü Türkiye ekonomisinde istihdam gerçekten temel sorun. Burada sadece bir sayısal veriye bunu indirgemek tabii çok anlamlı değil. Çünkü netice itibariyle insanların işi aşı demek aynı zamanda. İşi bütün yaşam biçimi ve sosyal ilişkileri bütünü demek. Ve özellikle hali hazırda kadınların iş gücüne katılımının %34 olduğu bir konjonktürde, işte İskandinav ülkelerinde bu %80'lerin üzerinde, %85 civarı. Böylesi bir tablo içerisinde hani işsizlik düşük veya işsizlik yüksek diye yorumlamaktan ziyade bütüne bakmak lazım. İşte kadın iş gücünün durumu ortada, gençlerin durumu ortada. Burada bizim özellikle tabii önemli bir potansiyelimiz hali hazırda genç nüfus. 15-25 yaş arasında 12,9 milyon insan yaşıyor Türkiye'de. Bu birçok Avrupa ülkesinin nüfusundan fazla bir rakam. Tabii doğru yönetildiğinde büyük bir potansiyel, ama yönetilemediği durumda gerçekten büyük bir sorun. Özellikle bizde ne işte ne de eğitimde olan gençlerin oranı %25 civarı. Bu çok yüksek bir oran. Benzer bir karşılaştırmayı Avrupa ülkeleriyle yaptığımızda, kriz dönemlerinde işsizlik tabii ki daha çok gençleri vuruyor. Fakat daha çok Avrupa ülkelerinde gençlerin, aslında sadece Avrupa değil OECD ülkelerinin genelinde, gençlerin bu tip dönemlerde istihdam piyasasının dışına çıktıkları veya işsiz kaldıkları dönemlerde meslek kurslarına devam ettiklerini görüyoruz. Bu tabii şöyle bir beklentinin uzantısı. Şu an işsizim veyahut da şu anki koşullarda piyasada çalışmak istemiyorum. Fakat yeteneklerimi geliştirirsem bu süreçte daha sonra çok daha iyi koşullarda çalışma imkanım olur beklentisi var. Şimdi bizde tabii bu beklenti pek yok. Çünkü şöyle düşünüyor, yani ben ne kadar fazlasını yapsam da bunun karşılığında daha fazla gelir elde edemeyeceğim. Gerçekte öyle mi? Evet, gerçekte öyle. Yani şimdi bir taraftan baktığımızda sektörler, sektör temsilcileri belli bir ölçüde haklı da olarak diyorlar ki yetenek açığı var. Ne demek bu? Yani üniversitelerden mezun olan gençler bizim ihtiyacımıza karşılık gelecek yeteneklere sahip değil. Bu bir yönüyle doğru. Fakat diğer bir yön daha var. O da sektörel açık var. Türkiye ekonomisi açısından bunu söylemek
çok ciddi bir sorun değil mi bu söylediğiniz? Çok çok ciddi evet. Bir sorun.
Şimdi tamam, gençlerin eğitimi belki sanayi diyelim. Hadi sanayi özelinde konuşalım. Tam doğrudan sanayinin ihtiyacını birebir karşılamıyor olabilir. Peki şu soruyu soralım. Türkiye sanayisine. Türkiye sanayisi diğer sektörlerde, hizmet sektörü içinde geçerli, bu tarım içinde, turizm içinde, inşaat içinde geçerli. Acaba geleceğin ekonomisine hazır mı? Yani ne demek bu? İşte karbon ayak izinin azaltıldığı, bir tarafta 5G teknolojisi, diğer tarafta yapay zeka, kompozit malzemeler. Bütün bu yenilikleri, mesela tekstil işiyle uğraşan bir üretici teknik tekstil alanına kaymayı düşünüyor mu? Veya bununla ilgili bir yol haritası var mı? Karbon ayak izini azaltmaya dönük bir yol haritası var mı? Yaptığı iş ne olursa olsun bunun içerisine yazılım, kodlama, yani geleceğin dilini katma konusunda bir çabası var mı? Yoksa günü mü kurtarmaya çalışıyor?
Teknik tekstil konusunda Türkiye'nin hiç fena olmadığını biliyorum. Yakından takip ediyorum. Ama altını çizdiğiniz, vurguladığınız her bir cümleyi çok önemsiyorum. Türkiye bunların hiçbirine hazır değil aslında. Abartmıyorum ben, değil mi?
Evet. Yani şöyle biraz daha kısa erimli bakılıyor bizim sanayide ki şeye. Çünkü o biraz daha bizde biliyorsunuz aslında ters montaj denilen bir şey var, süreç var yani. Böyle işliyor. Anadolu sanayisi böyle. Siz bu işin duayenisiniz. Hani yıllarca gezdiniz, gördünüz. Ben de hani kendi çapımda gözlemlediğim kadarıyla, benim çalışma alanım da sanayi teknoloji iktisadı çünkü. Biraz bakarak işte el yordamıyla yapılan işler. Fakat şimdi bu sürdürülebilir değil bugünün dünyasında. Şöyle bir soru var. Türkiye Çin'le rekabet etmeye devam edecek mi? Ya da Türkiye'nin rakibi Çin. Bu 5 yıl sonra böyle bir soru kalmayacak. Çünkü Çin başka bir kulvara geçmek üzere geçiyor. Yani 2015 yılından bu yana baktığımızda Çin tamamen gerçekten katma değeri yüksek alanlara doğru bir dönüş içerisinde. İşte 5G teknolojileri konusunda yaptığı yatırımlar ortada, yapay zeka ile ilgili yaptığı şeyler ortada, kompozit malzeme, yine nadir elementlere dayalı üretimle ilgili yaptıkları ortada. Dolayısıyla Türkiye'nin bu çok önemli potansiyeli olan 13 milyonluk genç nüfusun yeteneklerini öncelikle anlaması lazım. Bakın, eğitimde yaşadığımız en önemli sorunlardan biri, genellikle iki üst kuşak kendinden iki alt kuşağı eğitmeye çalışıyor. Bu çok katastrofik bir durum. Yani düşünsenize şimdi X kuşağı ya da Baby Boomer, Y kuşağı ya da Z kuşağını eğitmeye soyunuyor. Şimdi bu çok riskli bir durum. Şimdi eğitebilmeniz için öncelikle onun diline, onun yaklaşımına bir şekilde aşina olmanız ya da onu anlayabilmeniz lazım. Onu anlayamadığınız zaman onu eğitemezsiniz. Şimdi sanayinin durumu da biraz öyle. Evet, yetenek açığı var mı? Var. Peki biz işimizi o gençlerin yeteneklerine ne kadar yakınlaştıracağız? Yani çünkü bu gençlerin çoğu daha lisede işte oyunlarla, diğer kodlama ve yazılım araçlarıyla başka bir dünyadan aslında bize sesleniyor. Bu ikisini buluşturmak lazım. Böyle bir sıkıntımız var.
Şimdi sizi dinlerken aslında çok önemli bir değerlendirme yaptığınızı bir anda düşündüm. Çünkü siz sanayicinin de bir çeşit öz eleştiri yapması gerektiğini anlatıyorsunuz bize. Yani değişen dünyaya uyum sağlayamayacak, ayak uyduramayacak bir sanayiden söz ediyorsunuz. Soruna biraz da bu pencereden bakarsak çıkış yolu gelebilir diyorsunuz. Eğitimde bir yüzyılı kaybetti mi bu ülke?
Maalesef, yani aslında Türkiye Cumhuriyeti açısından baktığımızda, bakın bugün Finlandiya eğitim modeli konuşuluyor. Aslında Finlandiya eğitim modelinin çok daha ileri hali bizde köy enstitülerinde yaşanmış. Dolayısıyla bizim kendi öznel tarihimizde doğrudan uygulamaya dayalı eğitim modeli çok başarılı biçimde yürütülmüş. Fakat tabii bir uzun bir kopuş. Veyahut da belki de o dönem yaşanan eğitimdeki reform mu bir kopuştu? Bu da sorulabilir. Yani daha uzun bir zaman çizgisi çizdiğimizde belki de Cumhuriyet'in erken dönemlerindeki aydınlanma çabası bir istisna mıydı? Yani istemeyerek de olsa insan bu soruyu da soruyor. Umarım öyle değildir tabii kişisel olarak. Çünkü gençler, siz de başta ifade ettiniz, artık evrensel yurttaşlık diye bir şey var. Yani burada tutamazsınız. Tutmamanız da gerekir zaten. Yani illa fiziki olarak Türkiye'de yaşaması gerekmez bir Türkiye'li gencin Türkiye ekonomisine veyahut da sosyal yaşantısına fayda sağlaması için. Burada eğer gidip yurt dışında deneyim kazanacak, gelecek buraya faydası olacaksa ya da burada iş yapan arkadaşıyla yarın bir startup kurup onu bir unicorn'a dönüştürebilecekse, ki bunun örnekleri de var. Bu da Türkiye ekonomisi açısından büyük kazanç. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin yatırımlarına bakıyoruz. Kendisinden çok daha fazla dünyanın dört bir yanında yatırımı var. Bunlar da anlaşılır şeyler. Ama tabii nasıl gittikleri önemli burada. Yani burada donanım kazanıp gülerek mi gidiyorlar, yoksa bir anlamda burada geleceğe dönük beklentileri bir yönüyle kırıldığı için mi gitmek istiyorlar? Şu soru var, yine sanayicilerle ilgili müsaade ederseniz. Çok
bu çok önemli. Lütfen sanayici cephesine bakalım ve buradan öz eleştirilerle çözüm arayalım. Burada Türk iş, yani TÜSİAD başta olmak üzere tüm yapılara aslında mesaj göndermek durumundayız, öyle değil mi?
Evet, yani mesele şu, günü kurtarmaya çalışan bir sanayici sadece günü kurtarır. Ama bizim bununla yetinmememiz gerekiyor. Şimdi mesela katma değer konusu, bu da hani bir anlamda dillere pelesenk olmuş bir kavram. Katma değer. Katma değer esas itibariyle iki biçimde ölçülür. Ya maliyetler üzerinden bir katma değer hesabı yaparsınız, ki bizde daha çok yapılan şey o. Ya da üretimin içeriğindeki değişime bağlı olarak, yani ne kadar teknoloji içkin olduğuna bağlı olarak bir katma değer ayrımı yaparsınız. Şimdi Almanya'da da Türkiye'de de milli gelir katma değer üzerinden ölçülüyor. Bizde 2015'ten beri böyle. Şimdi katma değere dayalı ölçüm şöyle bir durum getiriyor. Diyelim ki aynı sayıda otomobil ürettiniz. Başka da hiçbir şey üretmediniz. Ve büyüdünüz. Olabilir mi? Olabilir. Çünkü Almanya diyor ki kardeşim ben Mercedes'in içerisindeki teknolojiyi ilerlettim. Aynı sayıda Mercedes ürettim ama daha fazla değer yarattım. Bu bir yol. Bir diğer yolsa bizim 2013, 2014, 2015 yılı büyümelerimiz. Eski TÜİK başkanı bir toplantıda sormuştuk kendisine, sorulmuştu. Hani nasıl oluyor da bu dönemde büyüdü Türkiye ekonomisi diye. Çünkü biraz aslında genel sektörel daralmanın olduğu bir dönemdi. O da şunu söyledi. Özellikle Suriye, Irak, Afganistan'dan düzensiz göçmenlerin gelmeye başlaması, bu bir. İkincisi, dünyada çimento fiyatlarının ve demir fiyatlarının o yıllarda, yani 2013, 2014, 2015 yıllarında düşük seyretmesi sayesinde inşaat sektöründe katma değer artışı yaşadık ve bu büyümeye yansıdı dedi. Şimdi bu çok önemli. Yani o dönemde hatırlayacak olursak bu mülteciler ya da işte düzensiz göçmenler, artık nasıl isimlendirilecekse, bu kişiler asgari ücretin yarısı fiyatlarla, ücretlerle çalıştılar. İnşaatlarda tabii daha çok da şeyin, atipik çalışmanın yaygın olduğu, kayıt dışı çalışmanın da yine yaygın olduğu inşaat sektöründe. Ve orada katma değer arttı. Şimdi baktığınızda aynı sayıda yine konut üretmişsiniz diyelim ki, ama katma değeriniz artıyor. Niye? Akıllı bina yaptığınız için mi? Hayır. Daha ucuza mal ettiğiniz için. Şimdi bu ikinci yol, yani katma değerin maliyete indirgenerek ölçüldüğü durum, genel bizim dış ticaretimizde de egemen. Yani fiyata dayalı bir rekabet. Ama bunun sonuna geldik. Yani bu fiyata dayalı rekabet 92'de başlar Çin'in önderliğinde. İşte Türkiye'nin de içinde yer aldığı yarı çevre grup ülkeler bir üretim, ne diyelim, tırnak içinde söylüyorum, üretim cehennemi olma yarışına girdi. Endonezya'da var bunun içinde, Bangladeş'te var, Mısır var, Cezayir var, Tunus var. Bu ülkelerde merdiven altı üretim yaygınlaştı, atölye tarzı üretim yaygınlaştı. Bu ülkelerin tabii doğası üzerinde muazzam bir tahribat ortaya çıktı. İnsanların çalışma düzeni açısından baktığımızda Çin yine bunun en billurlaşmış hali. Yıllar içerisinde Çin %12, %13 büyüyerek dünyanın ikinci büyük gücü haline geldi. Ama Çin'de bir şekilde iç talep yaratılamadı. Çünkü insanlar işini kaybetmemek için uyku çekmecelerinde uyuyup ertesi gün tekrar işe dönmek zorunda kaldı. Benzer bir durumda Türkiye'nin de dahil olduğu yarı çevre ülkelerin tamamında oldu. Fakat işte 2015 yılı aslında bir milat. 2011 yılında biliyorsunuz Almanya'da ortaya çıkan sanayi 4.0 paradigması, esas itibariyle doğuya kaymış olan, yani 90'lı yıllardan itibaren doğuya kaymış olan katma değerin tekrar batıya çekilmesini amaçlıyordu ve taklit ekonomilerini engellemeye dönük bir model iken, 2015 yılında Çin Haziran ayında güçlü bir finansal türbülans içine girdi ve Xi o dönemde çıktı ve şöyle bir şey demedi. Bu geçici bir dalgalanmadır, biz yolumuza devam edeceğiz demedi. Tam tersine, bu geçici bir dalgalanma değil. Artık %12, %13 büyüyen Çin görmeyeceksiniz. Çin'in ortalama büyüme hızı %6'ya inmiştir. Biz bundan sonra iki yol karşımızda iki yol. Bundan sonra bir tanesi mevcudu sürdürmek. Mevcudu sürdürürsek giderek küçülen bir Çin göreceğiz. Ne demek o? Yani fiyat rekabetine dayalı, ucuz ürüne dayalı bir sanayi. İkinci yol, katma değeri yüksek alanlara yöneliş. Biz bu yolu seçmeye çalışacağız dedi. Ve gerçekten 2015 yılı sonrasında baktığımızda, o günden bugüne kadar sanayi 4.0 alanında da en çok yatırım yapan ülke Çin. Yani Almanya Çin'e karşı ülke, evet. Almanya Çin'e karşı sanayi 4.0'ı geliştirdi ama Çin onu da taklit etti. Yani Çin'in taklit ekonomisine karşı.
Peki Türkiye'ye gelsek, cehennem, üretim cehenneminde yarı çeperli çalışan ülkeler arasında yer alıyor Türkiye. Biz Türkiye'yi Afganistan, Pakistan, Bangladeş hattına hiç kimse oturtamaz dedik. Avrupa'nın Çin'i olmayacağız dedik. Tedarik fırsatçılığını, durumu iyi değerlendirelim diye hep anlatmaya çalıştık. Ama geldiğimiz noktada hiper enflasyon tehdidi altındayız. Beslenme, barınma, ulaşım gibi enflasyon sepetinin vazgeçilmez üçlüsünün ezikliği içerisindeyiz. İş ve aş meselesiyle karşı karşıyayız. İşte cari açık geldi. Cari fazla veremiyoruz. Bizim yolumuz nereye?
Şimdi tabii Türkiye ekonomisinin kendine has birçok problemi var. Bunlardan bir tanesi genel anlamda ekonominin yönetilmesiyle ilgili sıkıntılar var. Yani o da nedir dersek, şimdi pandemi dönemini hatırlayacak olursak, pandemi dönemi ülkeleri birçok yerinden ikiye böldü. Birçok yerinden. İşte gelir adaletsizliği ülkeler içerisinde arttı. Ülkeler arasında baktığımızda aşıya ulaşabilen ülkeler, aşıya ulaşamayan ülkeler olarak gözüktü. Ticaret bölündü. Küresel bir ticaret zihniyeti yerine bölgesel ticari alanlar oluştu. Bütün bunlar olurken tabii ülkeler pandemiden eşit ölçüde, ekonomik anlamda söylüyorum, eşit ölçüde etkilenmedi. Pandemiden nasıl etkilendiğiniz, pandemiye nasıl yakalandığınıza bağlıdır. Ülke ekonomisi olarak. Türkiye nasıl yakalandı pandemiye? Hatırlayacak olursak, hazinenin güçlü bir borçlanma gereğinin olduğu, yine nakit akışıyla ilgili sektörlerde tıkanıklıkların ortaya çıkmış olduğu, bir anlamda bir konkordato şenliğinin ortaya çıktığı bir dönemde yakalandık ve o dönemde de aynı zamanda çift haneye ulaşmış bir enflasyon vardı. Şimdi pandemi ortaya çıkınca ne yaptı merkez ülkeler? Merkez bankaları aracılığıyla muazzam bir parasal genişleme içerisine girdiler ve teşvik politikaları uyguladılar. Maliye politikalarını da bu yönde seferber ettiler. İşte Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere. Türkiye bu yönüyle bir politika izleyebildi mi? Hayır. Biz de ne yaptık? İşte daha ucuza kredi kampanyaları veyahut da belli sektörlerde çok geçici bir aylık, iki aylık çeşitli uygulamalar, işte ücretsiz izin uygulaması, kısa çalışma ödeneği gibi bir şekilde riski tabana yayan ama nema yaratamayan veyahut da gerçek anlamda bir teşvik yaratamayan bir durum yaşadık. Neden? Çünkü güçlü olmayan bir hazineyle girdik. Yani pandemiye yakalanma sürecimiz bizim pek güçlü olmayan bir bünyeyle oldu. Öte yandan para basıldı mı? Tabii ki çok muazzam bir ilk yıl mesela %40 civarı bir emisyon artışı karşımıza çıktı. Yine muazzam bir %38 kadar kredi genişlemesi gördük. Tabii bütün bunlar da Türkiye'de enflasyonun fitilini daha fazla yakan unsurlar olarak karşımıza çıktı. Bu olabilirdi. Yani anlaşılır yanı var bunun. Hazine güçsüzse, enflasyon da yüksekse ve bu tip politikalarda izlendiyse kredi genişlemesi üzerinden bir toparlanma, çünkü para yok, mecbur kredi genişlemesiyle bir toparlanma yaratılacaksa bunun yan etkisi olarak belli bir ölçüde enflasyon zehrine katlanılabilir. Doğru. Fakat sonrasında bunu toparlarsınız. Esas sorun orada başlıyor. Yani nasıl toparlarsınız? Sıkı para politikası izlersiniz. Maliye politikasında yine disiplini esas hale getirirsiniz. Fakat tam tersini yaptık. Ve özellikle Eylül 2021'den itibaren Merkez Bankası'nın, bırakın sıkı para politikası ve onda kararlı duruşu, gevşek para politikasına yöneldi. Ve bugün geldiği noktada baktığımızda politika faizi %14 seviyesinde, enflasyon oranı TÜİK'in açıkladığı rakam ile söyleyecek olsak bile %60'ın üzeri ve %47 negatif reel faiz var. Yani dünyada en yüksek negatif reel faiz şu an Türkiye'de. Bu tabii şunu getirmiş oldu. Ne oldu peki? Ne oldu? Yani şimdi baktığımızda işte Merkez Bankası'ndan açıklamalar geliyor. Çeşitli politika yapıcılardan açıklamalar geliyor. Günün sonunda Merkez Bankası'nın para politikaları işlevsiz hale geldi. Yani şu an Merkez Bankası para politikasını işletemiyor. Bu bir. İkincisi,
Perşembe günkü toplantıda ne olur?
Hiçbir şey olmaz Perşembe günkü
toplantıda. Peki, hemen geçelim.
Çünkü burada, evet. Şimdi öte yandan pandeminin, özellikle aşının yaygınlaşmasıyla birlikte yaz aylarından itibaren Kuzey Yarımküre'de etkisinin azalması ekonomik toparlanmayı getirdi. Bu tabii emtia fiyatlarında muazzam sıçramalar yarattı. Navlun zaten 7-8 kat son 2 yılda artmış durumda. Bu da küresel enflasyonu besledi. Küresel enflasyonu besledi. Bu iki. Üçüncüsü Türkiye'nin 22 Kasım 20 Aralık türbülansı diyelim. Yani o süreçte yaşadığı 3 tane güçlü kur şoku var. Bizde bu kur şokları 2018'de Brunson kriziyle başlamıştı. Fakat bu özellikle 22 Kasım 20 Aralık arasında işte doların 18.30'a kadar en son yükseldiği 19 Aralık gününe kadar devam eden bir süreç var. Bu tabii fiyatlama davranışlarını büsbütün bozdu. Ve geçişkenlik etkisi dediğimiz etkiyi kolay onarılamaz hale getirdi. Ne demek geçişkenlik enflasyonda? Şimdi Türkiye sanayisi ortalama %60 oranında ham madde ve ara malında dışa bağımlı. Dolayısıyla biz her adım attığımızda bir şekilde yabancı ham madde ve ara malı almak zorundayız. Ve dövizdeki yükseliş doğrudan içeriye fiyat artışı olarak yansıyor. 20 Aralık'ta kabine toplantısı sonrası kur korumalı mevduat hesabına geçiş, bir şekilde 12.5'a kadar doların dönmüş olmasına rağmen bu Kasım'dan Aralık'a kadar geçen süreçteki döviz artışı geri çekilmedi fiyatlarda. Yani fiyatlarda tekrar o 18.30'dan 12.30'a doğru bir dönüşün etkisini göremedik. Niye görmedik? Çünkü biz bunu aslında daha önce bu filmi izlemiştik. 1970'lerin ortasından 90'ların işte ilk yarısına kadar geçen süreçte en son 1994 krizi öncesi Nisan ayında %144'ü görmüştük enflasyonda. %50 ile %100 bandı arasında oynayan bir enflasyon. Bu şunu getiriyor tabii. Yani bir kısmı enflasyonun gerçekten reel faktörlerden kaynaklanıyor ama bir kısmı da tamamen beklentilerdeki bozulmadan kaynaklı. Yani gerçekte maliyet artışı o kadar olmasa bile daha fazla üzerine koyarak bir şekilde kendini kurtarmaya ya da hedge etmeye çalışıyor üreticiler. Şimdi bu tabii böylesi bir konjonktürde 2022'ye girdik. 2022'ye girdiğimizde de bu yılın siyah kuğusu bir anlamda Rusya-Ukrayna savaşı oldu. Bunun özellikle ham petrol fiyatı, mazot fiyatı.
Petrol fiyatları 100 doların altında bugün. Brent petrol.
Evet. Fakat burada tabii o çekilme etkisi eş zamanlı yansımıyor. Yine bu özellikle petrol fiyatlarındaki artış konusunda geçen bir infografik vardı. Sosyal medyada da çok dolaşıyordu. Türkiye'de mesela son 3 ayda ki artış oranıyla diğer ülkeleri karşılaştırmışlar. Hiç ilgisi alakası yok. Burada işte bizdeki bu yapışkanlık etkisinin enflasyon konusunda özellikle kalıcı hale geldiğini görüyoruz. Buradan çıkış ancak çok güçlü bir çıpayla olur. Yani çok güçlü bir sıkı para politikası, öte yandan mali disiplin konusunda çok güçlü sinyaller lazım. Fakat şu anki uygulama içerisinde baktığımızda çeşitli alanlarda işte palyatif önlem olarak KDV indirimleri, öte yandan işte evet, fiyat, çeşitli fiyat kontrolleri, bunların götürebileceği yerlerin sınırı var.
Yani Türkiye ekonomisi Dünya Bankası'nın bugün öngördüğü gibi büyümesiyle ilgili veriler ilk 3 aylık karnesi pek de iç açıcı görünmüyor. İthalat, ihracat, cari denge, cari açık, dış ticaret açığı, işsizlik meselesi ve en önemlisi enflasyon deyince şapkayı önümüze koyacağız ve Bakan Nebati'nin bugün Mardin'de iş adamlarına söylediği gibi enflasyon korumalı tasarruf ürünlerini piyasaya sunmak yerine enflasyonla mücadele programını ortaya koymak gibi bir önceliği olmalı diyoruz ve size bütün bu değerlendirmeleriniz için teşekkür ediyoruz Sinan Bey.
Ben çok teşekkür ediyorum.
Güzel bir yolculuk, ufuk turu yaptırdınız bize. Sağ olun. Çünkü bilgi çok değerli. Olanı biteni iyi analiz etmek durumundayız. Biz tabii ki Türkiye'nin meselesi işsizlik mi, mesleksizlik mi sorununa da çok önem veriyoruz. Ve bu konuda Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul'u baz alacağız. Alacağız ama gelin önce sosyal medyanın gündemine kısaca bir göz atalım. Sonra konuğumuzla işsizlik ve mesleksizlik konusunu değerlendirmeye alalım.
Sosyal medya gündemi.
Şenol Babuşçu, Bakan Nebati, Aralık ayından itibaren bu ülkede her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hocam, hep beraber göreceğiz. Türkçesi, biz enflasyonu düşüremiyoruz. 9 ay sabredin, ondan sonra kendiliğinden düşecek. Yalçın Karatepe. Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin enflasyon korumalı tasarruf ürünleri üzerinde çalışıyoruz sözlerini alıntıladı. Karatepe, bununla parası olanı enflasyona karşı korursunuz. Peki parası olmayanı enflasyona karşı nasıl koruyacaksınız? Uğur Gürses. Gürses'te Nebati'nin Aralık ayından itibaren bu ülkede her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz sözünü alıntıladı. Gürses, önce nereye kadar çıkacağını anlatmadan olmaz. Düşeceği yeri ve zamanı sonra söylerseniz. Sosyal medya gündemi.
Bütün gündemini ağırlıklı olarak Bakan Nebati'nin enflasyon korumalı tasarruf ürünleri üzerinde çalışıyoruz cümlesi üzerine kurmuş durumda gerçekten. Türkiye enflasyonla mı mücadele etmeli yoksa enflasyon korumalı tasarruf araçlarıyla mı? Eğer siz bir grubun enflasyon üzerinden sermaye birikimi yapmasına izin veriyorsanız, evet, ama büyük çoğunluk enflasyon altında eziliyorsa, işsizlik ve açsızlık sorunu yaşıyorsa orada duracaksınız. Bu defa konuğumuzu hemen takdim edelim. Zelal Yalçın, İstanbul Planlama Ajansı Sosyal Politikalar Koordinatörlüğü, değil mi Zelal Hanım?
Evet Melih Hanım, merhabalar, nasılsınız?
Ben dünya kadar iyiyim, siz nasılsınız?
Doğru söylüyorsunuz, hepimiz dünya ve Türkiye kadar iyiyiz. Yani üzücü gelişmeler içerisinde. Ama umut her zaman var, değişim imkanı her zaman var. Bunun da farkında olarak daha iyi olmaya çalışıyoruz diyeyim.
Peki, İstanbul Planlama Ajansı diyorum, çok iyi çalışmalar yapıyorsunuz. İşsizlikle, istihdamla ilgili BETAM'la çalışıyorsunuz. Raporlarınızı okuyorum. Etkilendim ben bu çalışmalardan. Daha da iyi duyurulması lazım diye düşünüyorum. Ama kadınların evde oturduğu, gençlerin ülkeden gittiği, erkeklerin de çalışmaya devam ettiği bir ülkede çıkış yolu nedir? Türkiye'nin sorunu işsizlik mi, mesleksizlik mi sorusuna biz birlikte yanıt arayalım. Olur mu? Ne dersiniz?
Olur, çok güzel olur. Çok güzel olur, kesinlikle. Tabii şöyle bir fotoğraf var aslında. Yani biz İstanbul Planlama Ajansı olarak hem başta İstanbul'un olmak üzere çeşitli konularda mevcut durum fotoğrafını ortaya koymaya çalışıyoruz. Ama bu fotoğrafı ortaya koymanın yanı sıra aynı zamanda potansiyelini de ortaya koymaya çalışıyoruz ve mümkün olan, aslında ihtimal dahilinde olan çözüm yollarına ilişkin de hem uzmanlardan hem vatandaştan hem de aslında dünyadaki gelişmelerden yola çıkarak bir çerçeve yol haritası oluşturmaya çalışıyoruz. Yapmaya çalıştığımız şeyin sadece böyle bir mevcut durum fotoğrafı olmadığını altını çizmek isterim. Pek çok yaptığımız araştırmada işte örneğin motokuryelerle ilgili, örneğin atık işçileriyle ilgili, örneğin kadın yoksulluğuyla ilgili, ne işte ne okulda gençlerle ilgili pek çok araştırmada Kanal İstanbul'la ilgili, aynı zamanda mekansal pek çok konuya ilişkin, kente ilişkin biz fotoğrafın yanı sıra potansiyeli ve yapılması gereken adımları, atılması gereken adımları da ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Bilimin ışığında, araştırmaların ışığında, aklın ışığında, ortak aklın ışığında aynı zamanda.
Doğru, bu çalışmaları yapıyorsunuz ama ben özellikle kadınlar konusuna ve gençler konusuna çok önem veriyorum. Çünkü itici güç onlar. İstanbul'da eğitimli kadınların, yani üniversite bitirmiş kadın nüfusu erkek nüfusundan fazla ama bu kadınlar evde oturuyor, iş yok. İşsizlik verileri geldiğinde de kadın işsizler oranının erkek işsizler oranına göre çok fazla oldu. Olduğunu görüyorum. Bunu nasıl değerlendireceğiz?
Çok haklısınız. Yani bunun da başında tabii ki yani genel olarak fotoğrafa baktığımızda kadınların %34'ü iş gücüne katılırken erkeklerin %72'sinin iş gücü piyasasında yer aldığını görüyoruz. Bu fotoğraf içerisinde de gerçekten de sizin de belirttiğiniz gibi eğitimli olan kadın istihdamının gerçekten de ulaşması gereken noktanın çok çok arkasında olduğunu da görüyoruz. Tabii bunun arkasında yatan fotoğrafın hem cinsiyetçi iş bölümünün çok temel bir nokta olduğunu söylemek herhalde yeni bir şey söylemiş olmayacağız ama gerçekten de ev içerisindeki, hane içerisindeki iş bölümü kadınların istihdam alanındaki kendi ihtiyaç duydukları destekleri alamamalarından kaynaklı bir şekilde istihdam oranına katılamamalarının önünde ciddi bir engel. En son yaptığımız, karşılaştırdığımız kadınların iş gücü piyasasına katılabilir durumda olup da katılmama nedenleri içerisindeki gerekçelere baktığımızda örneğin bakım ile ilgili yükün kendisi, bakım yükünün kendisi. Bu ne demek? Ev içerisinde bakım ihtiyacı olan çocuk olabilir, yaşlı olabilir, engelli hasta olabilir. Bununla ilgili sebep %100 oranında kadın işsiz, iş gücüne katılmayan kadınların tamamında %100 oranında görünürken erkeklerde böyle bir fotoğrafı tek bir kişide bile rastlayamıyoruz. Bu aslında kamusallaştırılması gereken toplumsal bakım emeğinin, bakım işlerinin ne kadar öncelikli olduğunun en temel fotoğraflarından bir tanesini sanırım bize gösteriyor diye düşünüyorum.
TÜSİAD der ki kuş tek kanatla uçmaz. Kadın ve erkek toplumda iki evet. güç. Biri çalışırken biri çalışmazsa dönüşüm de gelmez. Kadınlar evde ev işçisi olarak çalışıyor. Bakımı çocuğuna bakıyor. Evin yemeğini yapıyor. Temizliyor. Hasta varsa bakıyor. Tamam ama İstanbul'a baktığımda İstanbul Türkiye için önemli bir gösterge. Kaç ilçesi var İstanbul'un? 39 değil mi?
39 ilçesi bulunuyor.
Şimdi
doğrudur.
Ben bu 39 ilçeye baktığımda sosyoekonomik duruma göre değerlendirme yaptığımda en çok kent kırsalı üzerinde duruyorum. Yani kent yoksulluğu önümüzdeki dönemin en temel konusu olarak karşımıza çıkıyor, öyle değil mi?
Çok doğru söylüyorsunuz. En güncel olarak da gerçekleştirdiğimiz ekonomik kriz kıskacında geçim dayanışma diye bir rapor çıkarttık. Biz İstanbul'un aynı zamanda bir yoksulluk haritasını ve aslında yoksulluk haritasıyla beraber de ihtiyaç haritasını ve önceliklendirme haritasını da belirlemeye çalışıyoruz. Bunu da pandemi döneminde biliyorsunuz birlikte başaracağız diye bir platform açtık ve çeşitli talepler topladık, başvuru talepleri topladık. Bu taleplerle İstanbul'un İBB tarafından hali hazırda 200 bine aşkın düzenli destek sağladığımız haneleri bir araya getirdiğimizde aslında İstanbul'un en yoksul, en kırılgan mahallelerini net bir şekilde görebiliyoruz. Örneğin Ağcılar, Yeşilkent Mahallesi, Küçükçekmece, Kanarya Mahallesi, Bahçeliler, Zafer Mahallesi, Gazi Osman Paşa, Karadeniz Mahallesi, bu Çekmeköy, Nişantepe Mahallesi bu mahallelerin başında geliyor. Ve aslında en kırılgan, en çok desteğe ihtiyaç duyan mahalle düzeyinde bile görebildiğimiz bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Ve burada da baktığımız zaman da kadınların, aynen söylediğiniz gibi kadınların, genç işsizlerin ama aynı zamanda ilginç bir fotoğraf olarak da emekli olan yaş almış vatandaşlarımızın da bu ekonomik kriz kıskacında çok ciddi bir bunalım ve buhran içerisinde olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Şöyle bir şey daha eklemek isterim açıkçası Melih Hanım. Ekonomik krizin kendisi istihdam piyasasına hazırlıklı olmadan yakalanan ve aynı zamanda da güvencesiz çalışma koşullarına razı gelmek zorunda kalan kadın emeği, genç emeği ve emekli emeğiyle sürdürülmekte, onların sırtına binmekte diyebilirim açıkçası. Son yaptığımız araştırmada bunları net bir şekilde görebiliyoruz.
Kent kırsalı ya da kent yoksulluğu Türkiye'nin en çok tartışacağı önümüzdeki dönem konulardan biri olacak ama sorun şu. gençler, kadınlar, işsizlik mi sorun, mesleksizlik mi? Siz bu konuda bir çalışma yapmıyor musunuz?
Evet, şöyle söyleyeyim, işsizliğin yanı sıra mesleksizlik de çok önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Gerçekten de belirttiğiniz gibi mesleki anlamda güçlendirilmeyen, desteklenmeyen nüfus istihdam piyasasında da karşılığını bulmakta oldukça zorluk yaşıyor. Ama bunun yanı sıra da mevcut piyasa koşullarında ihtiyaç duyulan mesleki alanlarda güçlendirilmemiş olan bir nüfusla da karşı karşıyayız. Bu da ciddi bir problem olarak önümüzde durduğunu söyleyebilirim açıkçası.
Açıkçası yerel yönetimlerden araya giriyorum. Yerel yönetimlerden beklenen meslek kursları. Açıyor musunuz meslek kursu?
Evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok uzun süredir sürdürdüğü nitelikli bir eğitim programı olan İSMEK kurslarını bugün Enstitü İstanbul İSMEK olarak hem isim anlamında hem de içerik anlamında güncellediği bir nokta var. Şimdi kadın emeğini böyle daha çok sizler de bilirsiniz ki alanda çok daha fazla görüyorsunuzdur ki yedeklenen bir emek olarak bakılır ve teknolojiyle bağlaşması, teknolojiyle birleşmesinin önünde aslında çeşitli yatırımların çok daha geri planda olduğunu görebiliyoruz. Biz bu dönemde pandeminin de etkisi ve önceliklendirilmesiyle beraber, ya aslında dayatmasıyla beraber diyebiliriz, teknolojik yatırımları da ön plana çıkarttık İSMEK kurslarımız içerisinde. Ve kadınların sadece ve sadece geçici zaman aktivitesi olarak görülen, boş zaman aktivitesi olarak görülen kurslardan ziyade onların piyasaya dahil olabildiği, piyasada karşılığını, ekonomik karşılığını bulabildiği, teknolojiyle uyumlaştırılan eğitim programlarını güçlendirmeye devam ettik. Nitekim de kadınlarla yapılan pek çok görüşmede, İSMEK kurslarına gelen, Enstitü İstanbul'un kurslarına gelen kadınlarla görüşmeler yaptığımızda evime herhangi bir dekoratif malzeme üretmek için değil, para kazanmak için, gelir kazanmak için ben aslında burada geliyorum ve bunun karşılığını almaya ihtiyacım var söylemini çok net bir şekilde görüyoruz. Biliyorsunuz mesleki kurslarla ilgili hakikaten böyle çok daha ikincil kadınlarla ilgili yapılan çalışmaların ikinci çalışmalar olduğu zannedilirken biz kendi çalışmamızda aslında hani derler ya altın bilezik. Altın bilezik niteliğinde bu meslek kurslarına katılım gösterdiklerini tespit edebiliyoruz. Bu da gerçekten de sadece İBB düzeyinde değil, ilçe düzeyinde de yapılması gereken, genişletilmesi gereken, desteklenmesi gereken bir fotoğraf olarak karşımıza çıkıyor. En son çıkarttığımız kadın yoksulluğuyla mücadelede mesleki kurslar, mesleki eğitim noktasında da bunun altını çizmeye çalıştık. Biz kadınlar hem bir yandan bu tarz kurslara gelirken, bu tarz programlara gelirken meslek edinip bir gelir kaynağı yaratmaya çalışırken aynı zamanda da bu kriz döneminde bir tasarruf emeğini ortaya koyuyor. Bundan kastım ne? Onu biraz açmak isterim açıkçası. Ekonomik kriz döneminde biz kadınların %61'inin ahanelerin %61'inin son 3 ay içerisinde geçinebilecek bir gelirinin olmadığını, bununla ilgili gerçekten çok ciddi bir sorun yaşadığını gördük. Görüşülen ev kadınlarının %62'si ise temel gıda ürünleri dışında herhangi bir gıda alışverişi yapmadığını belirtiyor. %80'den daha fazlasıysa son 6 ay içerisinde kişisel olarak hiçbir harcama yapmadığından bahsediyor. Ve yine her iki ev kadınından bir tanesi pazarda kalan ürünleri daha ucuza almak için ekstra bir efor harcıyorlar. Bu gerçekten de aslında kadınların nasıl bir tasarruf ekonomisi içerisinde olduğunu bir gelir hem mevcut gelirin kendisini tutmakta, var olan kaynağın kendisini tutmakta nasıl bir emek harcadıklarını, ama aynı zamanda da hanenin gelirini arttırmak için nasıl bir çaba gösterdiklerinin çok temel bir göstergesi.
Yani düşünün ki yani bu kadın... şöyle diyelim mi, sürenin çünkü sonuna doğru geliyoruz. Kadınlar tasarruf etmek için 40 takla atıyorlar. Kendileri için harcama yapmayı bırakmışlar. Ev içinde hane halkını geçindirmek için 40 takla atarak var olmaya çalışıyorlar. Bunu anlatıyorsunuz. Derin yoksulluk anında bu konuda çok ciddi çalışması var. Konuyu yakından takip ediyorum ama benim ana konum ev genci, iyi yetişmiş gençlerin ülkeden gitmesi ve iyi eğitilmiş kadının erkek nüfusuyla eşit işe eşit ücretle istihdam piyasasında yerini alabilmesi. Mesleksizlik Türkiye'nin bir numaralı sorunu diye düşünüyorum. Size teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Araya çok hızlı mı girdim ben?
Yok yok, hayır, çok teşekkürler. Gerçekten çok da doğru bir şekilde özetlediniz. Biz ne istihdamda ne işte olan gençlerde, dediğiniz gibi özellikle kadın, genç kadınların bu alanda piyasada çok daha zor iş alanı dahil olabildiklerini üzülerek görüyoruz. Bu anlamda özel desteklerin ve teşviklerin geliştirilmesi gerçekten aciliyetli olarak hayata geçirilmesi gereken politikaların başında duruyor. Ama şunu son olarak söylemek isterim Mila Hanım. Aslında en güç, yani potansiyelimizi en dar anlamda gerçekleştirdiğimiz, hem İstanbul hem Türkiye adına en sınırlı anlamda gerçekleştirdiğimiz ne istihdamda ne işte gençler ve genç kadınlar ve aynı zamanda kadınlar aslında bizim en büyük potansiyelimizi oluşturuyor. Dolayısıyla bu alanda geliştirilecek olan doğru istihdam politikaları krizden çıkmanın da, krize karşı daha dayanıklı ve güçlü olmanın da anahtar noktasını oluşturuyor diyebilirim.
Yani anahtar, doğru istihdam politikası, ekonomi sayılar ve rakamlar yığını değil, ekonomi hayatın kendisi. O yüzden mesleksizlik, işsizlik ana sorun, iş ve aş meselesi üzerine fokuslanmamız gerekiyor. Size teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Ve biz Türkiye'nin en temel meselesi, bugün işsizlik geldi, cari açık geldi. Bugün Bakan Nebati'nin açıklamalarını söyledik ama bu ülkede Brent petrolün de 100 doların altına indiğini dikkat çektik. Enerji, gıda arz güvenliği bizim iki önemli sorunumuz. Enerji deyince duracağız. Fosil yakıt değil, geri dönüşümü içeren, organiğe dayalı, katı atığa çöpe dayalı ama en önemlisi yenilenebilir adını verdiğimiz kesintili güç kaynaklarından biri olan güneşe odaklanacağız. Niye diyeceksiniz? Burası güneş ülkesi. Güneş ülkesinde güneş enerjisine sırt dönülür mü? İşte bizim ana ana konularımızdan biri bu ve bu defa telefon hattımızda Mehmet Özer var. Kendisi Güneş Yatırımcılar grubunu temsilen yayınımıza katılıyor. Mehmet Bey.
İyi akşamlar Melih Hanım.
İyi misiniz?
Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum, sizler.
Bizler de iyi olmaya çalışıyoruz. Güneş ülkesinde bir ülke güneşe karşı niye sırtını döner, yüzünü döner?
Bu gerçekten zor bir soru. Çünkü ülkemiz gerçekten güneş konusunda inanılmaz bir potansiyel. Yani Avrupa'nın en büyük ikinci potansiyeline sahibiz. İspanya 1, Türkiye 2. Yani Türkiye'de güneş konusunda bir şeyler yaptık, bir yerlere geldik ama olması gerekenin maalesef çok altındayız.
Ne kadarlık bir kurulu güç var güneşte?
Şu anda yaklaşık olarak 7500 megawatt kurulu güç var Türkiye'de.
Peki 7500 megawatt kurulu güç lisanslı mı hepsi?
Hayır, bunun yaklaşık olarak 6500 megawattı lisanssız santrallerden oluşuyor. Yani burada enteresan bir durum var. Güneşe risk alan, yatırım yapan yatırımcılar daha çok küçük şirketler oldu. Küçük yatırımcılar gösterdi ve toplamda büyük bir güç oluştu.
Peki büyük yatırımcı güneşe niye bu kadar ilgisiz davranıyor?
Yani şu anda bu tabii ki cevap verilmesi zor bir soru. Çünkü herkesin kendilerine göre öncelikleri farklı ama herhangi bir sektör ilk başladığı zaman genelde riskler daha fazladır. Bilinmeyenler daha fazladır. Yani bir başka deyişle yollar dikenlidir. Genelde girişimciler, ilk giden girişimciler bu dikenli yollardan yürür. Yara bere içinde, kan içinde kalır ayakları. Ve burada bir patika oluşur. Bu patika oluştuktan sonra da daha büyük şirketler gelir.
Tıpkı fosil yakıt sektöründe olduğu gibi aynı trend devam ediyor. Ama bundan 10 yıl önceye döneceğim. Güneşe yatırım niye yok diye soruyor idik o zaman Enerji Bakanlığı yetkililerine. Teknoloji çok maliyetli deniliyordu. Bugün Türkiye'de güneş enerjisiyle ilgili teknolojiye ve yapılan yatırımlarla ilgili kısa bir bilgi aktarabilir misiniz bize?
Şimdi dünyadan başlamak isterim. Şöyle ki güneş enerjisi bundan yaklaşık 15 yıl önce 1 watt güneş panelinin karşılığı 3,5 euroydu. Hı hı. Geldiğimiz yerde 1 watt'ın karşılığı 35 euro sent. Yani 15 yıl içinde fiyat onda bire düştü. Çünkü bunlar gelişen teknolojiler, yarı iletken bazlı teknolojiler ve yıllar içinde gitgide daha rekabetçi hale geliyorlar. Ülkemize baktığımız zaman ülkemizde güneş ilk defa 2012'nin içinde başladı. 2013-2014'te hazırlık yılları diyelim daha yavaştı nispeten ama arkadan 2015-2016-2017'de büyük bir hızla gelişmeye başladı. Bu gelişmenin sonucunda da Türkiye'de hem birçok yatırımcı oluştu hem değişik güneş paneli yatırımları yapıldı. Türkiye'de şu anda 40'ın üzerinde tesis var. Bunların çoğunluğu laminasyon tesis dediğimiz final montaj hatları ama ülkemizde artık güneşle ilgili bir altyapı, yetişmiş kurulum firmaları, mühendisler, proje firmaları bunların hepsi aslında mevcut günümüzde.
Tabii güneş bizim için önemli. Depolanma şansı var mı güneşten ürettiğimiz elektriğin ya da enerjinin?
Var. Günümüzde depolama teknolojileri çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Özellikle lityum tabanlı, lityum, demir, fosfat ve benzeri teknolojiler gitgide depolamada daha ön plana çıkıyor. Aynı güneşte olduğu gibi depolamada da fiyatlar yıllar içinde ciddi şekilde düşüyor. Güneşte depolama zaten güneşle birleştiği zaman dünyanın en güvenilir ve en ekonomik enerjisine sahip olacağız.
İyi, güzel, hoş da. Madem bu kadar güzel bir gelişme var, Türkiye güneşi de bu kadar bolken niye güneş enerjisine teşvik ya da sübvanse etme anlamında destek vermez? Mesela termik santrallere çok fazla destek veriyor.
Vallahi güneş sektörü olarak bizim daha çok isteğimiz yani teşvikten çok yeni yatırımlarda. Yani şu anda lisans alınamıyor. Yani halbuki yatırımcının şu anda artık bir teşvik ya da bir tarife gibi bir beklentisi yok. Eğer yatırımcılara imkan verilse yatırımcılar yatırımlarını yapacaklar, kendi risklerini alacaklar ve güncel piyasa fiyatlarından da bunu piyasada satacaklar. Fakat Türkiye'de bu şu an için mümkün değil. Yani şu anda gidip ben kendim bir yatırım yapacağım lisanslı diye başvuruda bulunup hiçbir teşvik almadan da olsa bir yatırım yapamıyorsunuz. Şu anda bunun önü kapalı maalesef.
Yani teşvik yok. Öyle mi?
Yani teşvik değil, izin yok.
Neden izin yok? Ben de onu anlamaya çalışıyorum.
Yani şu anda genel politika olarak daha çok büyük ihalelerle ve belli alım garantileriyle gidiyor sektör ve bunlar büyük ölçekli ihaleler. Halbuki güneşin şöyle bir özelliği vardır. Güneş Lego gibidir. Yani ölçeklenebilen bir enerji türüdür. Ve güneş aynı zamanda dünyada sosyal enerji diye tanımlanır. Çünkü yani siz isterseniz 30 bin dolara da güneş santrali kurabilirsiniz. 300 bin dolara da, 3 milyon dolara da ya da 30 milyon dolara da. Ama bir baraj yaparken 30 bin dolara bir baraj kuramıyorsunuz, 300 bin dolara bir baraj kuramıyorsunuz ya da bir kömür santrali de benzeri şekilde. Yani oralarda belli boyutlar var. Bu boyutların altında bir yatırımın yapılabilme şansı yok. Ama güneş dünyada bu özelliğiyle de sosyal enerji diye tanımlanıyor. Çünkü değişik ölçeklerde yapılabiliyor. Çok daha dağıtılmış bir şekilde yapılabiliyor.
Şu tabii ki önemli bir konu ama yenilenebilir enerji içerisinde yer alan kesintili güç kaynaklarından biri güneş. Ama karşısında HES'ler gibi yani su gibi, termik yani kömür gibi rakipler mi var güçlü?
Tabii ki enerji kendi içinde büyük bir denklem. Enerjide farklı kaynaklar var. Bu kaynaklar aslında bir puzzle'ın parçaları gibi. Hani bunları değişik şekillerde kullanmamız lazım. Bunların yani tek bir kaynağı bütün her şeyi bağlayamayız ama tabii şimdi şöyle de bir çok önemli altını çizmek istediğim bir nokta var. Günümüzde enerji bağımsızlığının ne kadar önemli olduğu, dışa bağımsızlığın ne kadar tehlikeli olduğu en son Ukrayna Savaşı ile bir kere daha ortaya çıktı. Halbuki bizler yıllardır yani yaklaşık ben 15 yıl önceki konuşmalarımda dahil güneşin milli bir enerji olduğunu, dışa bağımlı olmadığımızı, bunun için güneşin çok daha geliştirilmesi gerektiğini defalarca değişik ortamlarda, platformlarda dillendirdim. Çünkü güneşte enerji üretirken dışarıdan ne kömür ithal ediyoruz ne doğalgaz ithal ediyoruz. Yerli ve milli kaynağımızla üretiyoruz. Eğer bugün güneş sektörü 7500 megawatt yerine 30 bin megawatta ulaşmış olsaydı günümüzde artan doğalgaz fiyatlarından ve kömür fiyatlarından bu denli etkilenmeyecektik. Elektrik fiyatları da daha makul seviyelerde tutulabilecekti.
Demek ki lobi çalışmasında siz biraz geri kalmışsınız. Yani soru açık ve net aslında sorduğum soru. HES'ciler, yani sucular, kömürcüler sizden daha fazla çalışmış. O çıkıyor ortaya. Öyle değil mi?
Yani bu yoruma bağlı. Tabii ki böyle değerlendirebiliriz. Hani ben bu konuda çok yorum yapmak istemiyorum ama enerjinin tüm bileşenleri aslında olması gerek. Ama bunları önemli olan doğru oranlarda, doğru şekillerde harmanlayabilmek. Yani Türkiye'nin de doğal bir avantajı var. Güneşte gerçekten Türkiye çok avantajlı, önü çok açık. Yani Türkiye gibi bir ülkede bugün bizim 25-30 bin megawatt arasında olmamız gerekip bunları tartışmamız gerekiyordu. Halbuki son 3-4 yılda yani Türkiye'de güneş sektörü çok minik adımlarla ilerledi. Yani halbuki olması gereken yer bu değildi. Çok çok daha başarılı, çok daha iyi olabilirdi.
Siz ürettiğiniz enerjiyi nereye satıyorsunuz?
YEKDEM kapsamında bölgedeki dağıtım şirketine satıyoruz.
Yani dağıtım şirketlerinin de güneş enerjisine ilgi göstermesi gerekir. Öyle bakarım ben meseleye. Yanlış mı bakıyorum?
Yok, doğru bakıyorsunuz. Dağıtım şirketleri kanunen zaten bu elektriği alıyorlar. Almakta sorumlular. Yani bunlar YEKDEM kurgusu içinde bu şekilde ilerliyor.
Dernek mi? Dernekleşiyor musunuz siz?
Biz son geçtiğimiz dönemlerde Güneş Yatırımcıları grubu olarak bir oluşum altında bir araya geldik. Yaklaşık 1000'den daha çok firmayız ve 1000 megawattın üzerinde bir gücü temsil ediyoruz. Bizim gördüğümüz güneşe yatırım yapan yatırımcıların birçok sorunları var. Teknik sorunlar, idari sorunlar, bazı karşı karşıya kaldığımız haksızlıklar var. Bunlara karşı kendimizi ifade edebilmek amacıyla önce bir grup haline geldik. Şimdi bu grubu dernekleştirme aşamasındayız. Bu hafta içinde de dernek başvurumuzu tamamlıyoruz.
Size kolay gelsin diyorum. Güneş tabii yatırımcılarını yakından takibe alıyoruz. Tıpkı organik atıkçıların örgütlenmesi gibi ki tıpkı katık atıkçıları gibi, tıpkı çöp enerjisi gibi. Niye? Çünkü yeşil ekonomiye geçişte bize avantaj sağlayacak en önemli kaynak olarak görüyoruz bu enerjileri. Sağ olun diyoruz yayına katıldığınız için. Teşekkür ediyoruz. Ve gündeme. Efendim, yayın, evet, yayının sonuna geldik. Buyurun.
Eğer müsaadeniz olursa son bir paragraf eklemek istiyorum. Güneş yatırımcıları olarak bizler mesela bu sene yılbaşında bizlerden alınan dağıtım bedelleri %398 oranında artırıldı. Yani güneşe yatırım yapan insanlar bir şekilde son derece fahiş bir fiyat artışıyla karşılaştılar. %398.
Kolay yani gelsin. İşiniz zor. Onu anlıyorum. Anladım sizi. Bu konuya devam edeceğiz. Güneş önemli bir enerji alanı ve küçük ölçekli işletmeler, KOBİ'ler ilgi gösteriyor. Evlerde kullanımı, enerji maliyetini düşürmenin yolları. Onun için yayına konuk alıyoruz. Sağ olun diyoruz ve bugün yayının sonuna geliyoruz ama günün yazısına kısaca bir göz atıyoruz.
Günün yazısı. Bildiğimiz dünyanın hızla yeniden biçimlenmekte olduğu bir dönemden geçiyoruz. Geçiş süreci insanı içeren her süreçte olduğu gibi düzenli değil, düzensiz olacak. Siz soğuk savaştan kalma Biden'ın tanımladığı ayrımlara bakmayın. İşin aslını merhum İsmail Türk hocamın söylemeyi sevdiği gibi söylersem, heybesinde satacak pamuğu olanlarla olmayanlar diye ayrışacağız. Türkiye acaba artan yoksulluk nedeniyle son dönemde yüksek kalitede yüksek fiyatlı ürünleri satıp aynı ürünün düşük kalitede düşük fiyatlı olanını mı ithal ediyor? Bilmiyoruz. Ama söylenmesi gereken sanırım şu, tarım konusunda ayrıntılı bir planlama çalışması için sağlam bir veri tabanına ihtiyaç var. Ne olduğunu görmek için. Türkiye 2012 yılında Büyükşehir Yasası'nı çıkararak köyleri Büyükşehir Belediyesi'ne mahalleye dönüştürdü. Bu arada Büyükşehir sayısını da 30'a çıkardı. Böylece belediye seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy verebilsinler diye. Bu siyasi cinlikle tarımsal sulamaya, belediyelerin su saati takmasına vesile oldu mesela. Türkiye'nin tarım politikalarının bütünlüğü bu düzenlemeyle bozuldu. Ben Tarım Bakanlığı'nın bu sarsıntının etkisini hala aşamadığını düşünüyorum doğrusu. Bir ülkenin bir tarım politikası olur. Türkiye'nin potansiyel olarak 30 farklı tarım politikası var ve belediyelerin imkanlarının ve yetkilerinin sınırı da ortada. İki tane seçimi kazanıp büyükşehir belediyelerini elde tutalım diye önü arkası düşünülmeden yapılmış bir düzenleme bugün Türk tarımının temel problemi bana sorarsanız. Doğrusu zihinlerde berraklık için bu konunun kapsamlı bir biçimde tartışılması gerekiyor. Güven Sak, Dünya. Yazısı.
Herkesin tarım konuştuğu, herkesin kafaları karıştırdığı bir ortamda bu kadar açık ve net tarımdaki ana sorunu ortaya koyan Profesör Doktor Güven Sak'a teşekkür edelim ve noktayı koyalım. Çarşamba günü yine birlikteyiz. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Lütfen bilgili olmaya, bilgi almaya dikkat edin. Bilgi aydınlanmayı getirir. Sağ olun.
Gazeteci Meliha Okur, Radyo Sputnik'te Anlat Bana diyor. Dünyayı ve Türkiye'yi nasıl bir gelecek bekliyor? Yeşil mutabakat ne demek? Ekolojik sosyal piyasa ekonomisi yeni dönemin sloganı mı olacak? Meliha Okur, sorulmayan soruların peşine düşüyor. Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da Radyo Sputnik'te.